Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız samimiyetin yeni bölümüyle karşınızdayız. Aren'cim, bir gündem bölümümüze daha hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Bugün daha az siyaset, daha az ekonomi, biraz daha farklı konular.
Öyle, hadi bakalım.
Modumuzu çok düşürmeden hadi güzel bakalım. Birkaç haberimiz de var. Oo. Vesaire, yani güzel haberler bir tane koydum. Bir tane var.
Sürpriz var mı?
Sürpriz yok. Burada sürpriz yok.
Yok, güzel.
Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı. Bu önemli bir şeydir. Ben de takip ederim her sene Brand Finance'in. Türkiye'nin en değerli 125 markasının sıra alandığı bir liste bu. Evet. Türk Hava Yolları beklenildiği üzere zirvede 2.26 milyar dolar. NBA takımlarından geçen atıyorum sene galiba Boston satıldı 6'ya falan. İlk 10'da sırasıyla TYN'i takip eden Arçelik, İş Bankası, Vestel, Ford Otosan, Ziraat Bankası, LCY22. Aren, senin temsilcisi. Sen de temsil ediliyorsun burada Aren.
Abi LCY22 normalde bir tekstil, hani ayakkabıda çok yoklar. Aksesuar olarak görüyorlar ama ben başarılarının devamını diliyorum. Bizim peki, sektörü çünkü tek temsil eden.
Aynen öyle.
İsim listede yokuz zaten. Başka yokuz ama birazdan yorumlarımda gelecek.
Evet, garanti. Yeni rakı. Enteresan bir şekilde.
Sevmezsin.
Yani.
Alkol sağlığa zarar diyeceğiz mi?
Evet. Drink responsibly. Ve Vakıf Bank.
Engin az içer bu arada.
Burada tabii ki en önemli, sen de zaten notlarını gördüğünde yazmışsın. Bankalarımız var. Meşhur.
Evet.
THY beklenildiği üzere tabii ki burada konuşacağımız şey belli. Deminki giriş yaparken laf soktuğum şekilde. Maalesef marka değerlerimiz çok düşük seviyede. Hem teknolojinin hem markalaşmanın modern dünyada çok ciddi anlamda gerisinde kaldığımızı net gösteren bir tablo. Söyle bakalım, ne diyorsun?
3 tane ana not almışım.
Evet.
Buyur. Bir tanesi benim dikkatimi çeken bankaların burada yoğun oluşu.
Evet.
İşte ne zamanki bankalar değil de teknoloji şirketleri burada yoğunlaşır Engin'cim.
O zaman başka şeyler konuşuruz.
O zaman bu ülkede yaşanabilir ekonomik olarak.
Garanti BBVA yabancı yatırımcı, Ziraat Vakıfbank devletin, THY devletin desteklediği yapılar, İş Bankası, Arçelik, Vestel, Ford Otosan da tam bağımsız değil. LCY22, Vestel, İş Bankası, Arçelik burada bir de yeni rakı. Yani aslında 10 markanın 5'i de başka türlü bir şekilde desteklenen
Engin,
markalar.
Buraya teknoloji şirketi sokmamız lazım kardeşim.
Haklısın.
Soktun bak, uyarıyorum 10 sene içerisinde.
Tamam.
Sokamazsan sana...
Bunu yapması beklenen Türk evladı benim değil şu an 85 milyon içerisinde. Ben yine kortmenleri, holdingler dururken.
Ben bilmem kardeşim, bunu yapıyor musun, bir yerde duyuruyor musun, duyurmuyor musun? Bir bu.
Ben işi gücü bırakıyorum, buna başlıyorum abi.
Bir bu. İki. Bu nasıl bir değerler, bunlar nedir abi? 17, ya oğlum 125 markanın toplam değeri 17 milyar dolar ya.
Evet.
Intel 85 milyar dolar
takımı. Abi. 3 tane NBA
yani
takımı.
Yani çok komik pozisyondayız.
Evet.
Çok komik pozisyondayız. Bu yatırım için aslında bir fırsat gibi gözükse de.
Abi yok, pazarın ne olduğunu gösteren bir acı bir tablo bence. Bizim Türkiye pazarının, Türkiye pazarındaki bir markanın gelebileceği yer olarak.
Çok kötü.
Çünkü bak sen, bu arada şimdi şunları bir ayıralım.
Elma ile armutu mu?
Bir dakika, şimdi burada bunu böyle konuşuyoruz. Tabii ki şimdi Trendyol, mesela Trendyol bir artık Çin markası diyemek yanlış olmaz. Yani Alibaba'nın 700 milyon dolara ilk girişi,
tabii.
Sonra şu an bunu arttırması, yani Getir de global. Yani bu markalarla alakalı bunları belirtemeyen, yani burada Trendyol artık bizim olmadığı için
yok.
Global bir marka Trendyol. Çin markası da diye böyle markalar buna dönüşüyor. Yoksa bunları önemsiz bulduğumuz için değil. Yani yemek sepetinin satışı 550 milyon dolara zamanında çok büyük bir kapılar açtı. Belki yarın bir gün Türkiye'den Decacorn değerlemesine ulaşacak markalar olabilir. Ama dünyayla karşılaştırdığımızda ve şu anki teknoloji ve sanayi devrimini, sanayi devrim demeyelim, yapay zeka ve teknoloji destekli üretim ve hayat standardı değişimini diyelim, çok gerisinde kalıyoruz. Bu bunun göstergesi. Maalesef. Nasıl bunun çıkış yolunda? Ya bunları çok konuşuyoruz. Ama yapacak da bir şey yok yani.
Son
bir
olarak
acı bir tablo olarak karşımızda.
Son olarak şunu da söyleyeyim. Burada benim dikkatimi çeken Vestel.
Açıklama yaptılar.
Şimdi
borsada.
Ya açıklama yaptılar.
Verimlilik için diye de tabii yersen.
Yani abi hani bu şunun için bunu altını çizmek istedim. Ülke ekonomimizin ne kadar kötü durumda olduğunu. Yani burada ilk 125 markanın birinin bugün geldiği durum bu, verimlilik için işçi çıkartıyoruz diyor. Yani o zaman anlat, hangi yapay zeka yatırımıyla ne işleri insansız yapabildiğini anlat. Anlattıktan sonra çıkartırsın.
Abi geçen bölüm söyledik zaten, %4.4 Romanya'dan sonra sondan ikincisin yapay zeka entegrasyonu.
Anladın mı? Hani sen ne optun da verimliliği arttırdığını açıklamadan biz verimlilik için çıkartırsın. Ekonomi kötü diyemiyorsun. Şimdi o yüzden abi ilk 125'teki bir firmanın bu duruma gelmesi ekonominin ne kadar iyi yönetildiğini gösterir. Diyeceklerim bu kadar.
Bir sonraki konumuz Espresso Lab'in boykot etkisiyle alakalı. Bunu aldım çünkü hani değer mi, önemli mi? Hani cirosu 2 ayda %22 düşmüş. Yarısı bu arada bunun şeydir, ekonomi bazlıdır bence. Biraz ekonominin, şimdi tatil yaklaştı. İnsanlar belki tatile gitmek için biraz daha az harcamaya başlamış olabilirler falan.
Kahve düşmedi sanki.
Patronlar
tam
dünyasındaki
orada.
Röportajda. Neyse işte yani. Sonuçta bu tamamen boykot değildir bu %22 saf. Onu diyorum. Hadi yarısı olmasın.
Ya diyelim boykot oldu.
Yani evet ya, cirosu bu arada cirosunun %22'si yani çok az olmasa da sonuçta şunu için aldım bunu buraya. Yani ne oldu şu anda? O boykotun zaten burada eleştirdik yanlış yönlendirildiğini. Bu arada bugün de 5. dalga oldu. Yani biraz daha artık bu işlerin daha ciddi seviyede, daha siyaseten etkisi olacak işlere girişilmesi lazım.
Tek soru soruyorum sana. AK Parti'ye bir zararı oldu mu?
Olmadı.
Teşekkürler. Geçelim o zaman.
Trendyol veri merkezi kuruyor. Bunu aldım.
Abi,
bu
çok heyecanlandırdı beni. Bayağı eve gidemedim akşam heyecandan. Trendyol veri merkezi
çektin değil mi?
Tabii, Trendyol dedim veri merkezi
ya,
kuruyorsa.
Ne olursa olsun.
Dedim senin için artık yeni bir dönem açıldı.
Evet, bak bir şey söyleyeceğim. Bu bizim eleştirdiğimiz liboşluğu yapmayalım.
Tamam,
güzel de güzel diyelim, o yüzden aldım.
Tamam,
biraz da olumlu.
Yok. Makara da mı yapmayalım?
Yapalım tabii ki. Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük haber programı değil işte tabii ki. Bunlarla da konuşuyoruz ama önce alkışlarım sonra makasını yapalım.
Bravo.
Güzelleri. Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük veri merkezinin inşa edeceği açıklandı. $500 milyonluk bir yatırım yapılacak. Hiç yoktan iyidir. Veri merkezini Trendyol kendi kullanacak. %40'ını %60'ını da başka şirketlere satacak. Ne olursa olsun önemlidir. En azından
ama engin erişecekler.
Verilerimiz zaten içinden geçilmiş vaziyette abi. Türk datasını
ben reddediyorum. Devamlı reddettim ben.
Şeyde, Deep Web'de, Dark Web'de abi. Türkiye verisiyle ilgili söylenen böyle bir ucuz bilmem ne etimi falan böyle bir şey varmış tasvir. Çok ucuz ve çok değersiz diye yani, o kadar rahat ulaşılıyor ki Türk verisine.
Aa.
Tabii canım, bizim oğlum senin var ya tahminen sülalen falan, herkes her şeyi biliyordu sende. Sen
yok sanmam ben.
Gidiyor musun
ben
sen?
Evet, ben bu işi yönettim.
Senin çok iyi, acayip çok da iyi kullanırsın teknolojiyi.
Aa, adam beni bulamazsın. Yokum. Hiçbir yerde yokum.
İleride hayal, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle işler çıkacak biliyor musun? Belki de vardır şu an, bilmiyorum. Belki
seni saklayacak. Kesin var lan, manyak.
Çin'de var bu arada. Çin
kesin
mi? Japonya'da var.
Var.
Japonya'da var. Seni yok ediyor abi.
Ben
dijital olarak.
Ben çok istiyorum şu an abi. Müsaitim.
Seni bir dijital yok etmeye mi?
Beni bir sene bir yok etsen. Nasıl oluyor?
Geri mi geleceksin sonra?
Sonra yok. Orada kalacağım.
Hayır, Japonya'da şey yapıyorlar galiba. Ya Japonya, Çin, emin değilim. Çin'de bunu yapamazlar. İzin bizim devlet bundan başına çöker. Japonya'dır bu. Japonya'da abi seni yok ediyorlar ama sonra hakikaten vanish oluyorsun. Hiç gelmiyorsun. Ortalıkta ya kayboluyorsun. Sana yeni bir iş, yeni bir kimlik falan ayarlıyorlar. Öyle bir şey. Vallahi diyorum. Böyle bir şey muhabbet
Ezel
var.
Ezel yani.
Ezel'in biraz daha kurgulanabilir hali. Yani. Ya bakalım abi. Bak.
Tamam geç ya.
Tamam.
Biz gidip gitmeye niyetimiz yok. Biz bu topraklarda
evet. Senin burada söyleyeceğin şeyler var diye düşünüyorum. Çünkü bak ya, BattleBot konusunu bilmiyorum. Dünyanın ilk robot boks maçı yapıldı Çin'de.
Evet.
Kickboks mücadelesi oldu ve bir kazananla
inanılmaz keyifli. İzledin mi sen? Ben izledim.
Ya, biraz baktım.
Çok kötü.
Çok kötü tabii ama
şey
bu
değil, tabii.
Bundan 30 sene sonra ne karşılaşacağımızı gösteren bir konu. Herhalde futbolcuları değil, robotların teknolojilerini mi konuşacağız ileride Aren?
Şimdi bununla alakalı şöyle söyleyeyim. Bir bunu atınca bir baktım. Bu ilk falan diyorlar da hani bunun varyasyonları falan kesin olmuştur diye. İşte bu BattleBot diye bir dizi var. 2015 çekiliyor. Herkes kendi robotlarını bir platformda kapıştırıyor birbiriyle.
Evet.
Hatta böyle bir herif çok iyi bir robot yapıyor. Gelene geçene vuruyor falan böyle. Bayağı bir ara popüler olmuş. Ekşi Sözlük'te falan millet darlıyor. Hani şunun için bunu söylüyorum. Gerçekten keyif verici bir şey olacak mı? Bu dizi patlamış bu anlatım dizi. IMDb puanı 8.8 falan yani. Hani öyle bir şey.
iRobot mu diyorsun sen?
Yok, iRobot değil oğlum. O film normal. Hı,
tamam.
Ya. Ne diyorsun? bu yani şunun için aslında ben bu konuyu biraz konuşmak istedim. İzlenir mi? Yani onu bir hayal et. İki insan boks, iki robot boks. Evet, şu anda estetik açıdan çok kötü durumda diye belki onu kafanda canlandıramayabilirsin ama yani şunu merak ediyorum abi. Bu yapay zeka ile birlikte bu teknoloji, bu robotlar hayatımıza girdikçe insan kıymetlenecek mi? Değersizleşecek mi? Yani boks maçının bilet fiyatları artacak mı? Gerçek boks maçının, yoksa düşecek mi? Bu konuda bir fikrini beyan et.
Çok güzel bir soru. Bence bunun üstüne bir zamansız yapalım.
Güzel.
Bayağı
tamam, şimdi
keyif.
Bir, çünkü yine bir brief
şöyle ver. Çok minik. İkisi de demek isterim daha ilk duyduğum anda. Çünkü bir abi, insanın bunu aralarda konuştuk zaten. Yani yapay zekanın bu insandaki o duyguyu almasına daha çok var. Yani belki bizim hayal edemediğimiz teknolojiler vardır bilmiyorum ama o yüzden insanın bir kısmı hala kıymetli kalacakken maalesef bazı işlerde yani mesela çevirmenle ilgili kıymetsizleşecek abi. Çevirmen sen artık yaptığın iş kıymetsiz, kusura bakma, böyle durum. Yani bunlar iki ucu şeyli değnek.
Yani şu şunu söylüyorsun. İnsan duygusal ve estetik olarak fark yaratabildiği konularda çok değerlenecek.
Aynen öyle.
Eskisinden daha da değerli olacak.
Evet, bravo. Çünkü neden? AI ile beraber sıradanlaşan da, evet, çok şey olacak.
Çok güzel bir konu oldu bu.
Sıradandan kaçabilen zirve.
Evet.
Ama sıradan bir şey yapıyorsan geçmiş olsun.
Çok güzel.
Bunu zamansız da konuşalım.
Kendi mesleklerimize de dikkat edelim.
Evet, yok ben
Engin,
abi.
Engin üstadımızın bir meşhur şeyi, lafı vardı.
Benim değil öyle.
Ne iş yapıyorsan yap, yapay zeka içine koy diye. Geçen kafe açalım abi dedi, yapay zeka.
Acayip bir
laf.
Acayip bir orjinal.
Yani Engin öyle bir yapay zeka koyuyor ki yani bir işe yaramıyor mesela yapay zeka, işte var.
Dursun.
Adı var. Kendi orada yani. Havası hayır, var. Ben posteri var. Adı konuşuluyor. Kelime.
Ben bunu işte beraber çalıştığım insanlar da bunu görüyor. Beraber konuştuğum insanlar da sektörde konuştuğum böyle yakın. Ya ben abi şu anda benim vaktimin %50-60'ı işime yapay zekayı entegre etmeyi araştırmak. İşte de zaten bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Burada konuşmuştuk. İnşallah 6 aya falan böyle sonuçlarını yani umarım alırız.
İnşallah.
Ya böyle buna yoruyorum kafayı ve herkesin böyle yapması gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Dün bir arkadaşımızla konuşuyorduk. İşte yüksek lisans falan düşünüyordu. Böyle yüksek lisansla ilgili bölüm söyledi. Şimdi falan neyse çok detaya girmeyeyim. Dedim ki yani niye onu yapmak istiyorsun? Bu dedim eski dünyanın. Yani sadece teknolojiye ve yapay zekaya odaklan. Hani bu biraz böyle çok klişe böyle şeyler söyleniyor ama hakikaten bu trene binebilmek lazım. Ya iş olarak ya kişisel hayatımızda bunun yabancısı olan maalesef dışarıda kalacak yani. Ve bu çok zor bir şey. Ben bununla ilgili bu kadar araştırmama, bu kadar okumama işte orada uyuyayım onu okuyorum ki her gün kendimi daha çok yetersiz ve eksik hissediyorum ya, bu konuyla alakalı.
Engin bu tartışma konusu bu değil bence insanlar için artık zaten. Herkes buna adapte olmak zorunda da. Tartışma konusu şu. Herkes kendine uygun yolu keşfedip
çok zor
gitmek.
Bu.
Yani kolay bir şey değil. Yani
tamam,
orada
neyse,
sen
bu konuyu uzatıp şeye geçmeyelim ama toparla. Bu hakikaten zor.
Buna bir bölüm yapalım.
Buna bölüm. Bu konu güzel. Bugünlük böyle çok uzatmadan hafif önemli gündem maddelerini aldık. Mutlaka daha vardır ama biz artık böyle kötü çok şey konuşmak da istemedim bu hafta.
Bir de Engin yeteri kadar iyi çalışmamış.
Hiç böyle bir şey yok. Bir sonraki gündemimizde inşallah CHP'nin kapatılmasını konuşmayız diyerek şöyle sarada bir tane bıraktım o zaman. Hak ettin. Bunu kafana hak ettin.
Girmem bu konuya. Bu tuzak soru bu.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Podcast dinledi. Telaşsız samimiyet bitti.